Sayın Fuat Uğur, sizinle ilk kez Avustralya'dan röportaj yapıyoruz. İlk kez sizi konuk ediyoruz radyomuza. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz ayırdığınız zaman için.
Rica ederim. Ben şey yayınlar diliyorum. Avustralya'daki tüm kardeşlerimize, hemşehrilerimize, tüm vatandaşlara selam ve sevgiler Türkiye'den.
İlk olarak kilisteki olaylara değinelim. Kilise yönelik güneyden, Türkiye'nin sınır ötesinden gelen roketlere değinmek istiyorum. Birkaç gündür sürekli roket düşüyor kilise. Ölüler var, yaralılar var. Bunlar nereden kaynaklanıyor? Kasıtlı mı yapılıyor bunlar? Tesadüf müdür?
Şimdi yeni politikalar nedeniyle bir küresel merkez Türkiye'yi belli bir şeye yöneltmek istiyor. Belli bir noktaya çekmek istiyor. O nokta şu, Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt otonom bölgesinin kurulmasına Türkiye'nin müsaade etmesi ve bu Kürt otonom bölgesinin, daha doğrusu Kürt deneyimle PYD otonom bölgesinin, PYD ve PYD terör gruplarını kontrol ettiği bir bölgenin kurulmasını istiyor ve Fırat'ın batısına geçmesini istiyor. Öte yandan Türkiye'nin sınırı bulunan bir başka terör grubu DAEŞ var ki DAEŞ de bir takım küresel merkezler tarafından, istihbarat örgütleri tarafından kurulmuş ve yönlendirilen, piyon olarak kullanılan terör örgütleri. İsminde İslam geçen ancak Müslümanlara ve İslamiyet'e saldıran bir terör örgütü bu. Amacının belli olduğunu zaten görebiliyoruz. Anlaşılabiliyor çünkü sözü buna hedefledikleri İsrail, Suriye'nin Şam rejimi ve Amerika gibi ülkelerle bir sorunu yok ama Türkiye'de sorunu var, Müslümanlarla sorunu var. Suriye'deki Müslümanları katlediyor. Ve bu örgüt vasıtasıyla bir takım küresel merkezler Türkiye'yi bir bataklığa çekmek istiyorlar. Yani Türkiye'ye bir takım şeyleri kabul ettirmek, Türkiye'yi belli bir yöne çevirebilmek amacıyla bu tür kışkırtmalar ve provokasyonlar yapılıyor. Türkiye DAEŞ tarafından, sınır öte yandan gelen bu roket saldırılara gereken cevabı veriyor.
Türkiye'nin sınırı geçip bir saldırıda bulunması mı bekleniyor?
İstedikleri bu. Türkiye'nin Suriye'nin sınırından geçmesi ve sınırdan geçip DAEŞ'le savaşa girmesini istiyor. Türkiye ise bunun koalisyon güçleri tarafından yapılması gerektiğini söylüyor ısrarla ve bu koalisyon güçleri içinde kendisinin de yer alacağını söylüyor. Ancak bir takım küresel merkezler Türkiye'yi tek başına orada tutmak istiyor. Yani bunu nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. Obama'nın çok sevdiği bir gazeteci var, şu anda adını unuttum. Ona verdiği bir mülakattan anlıyoruz ki Türkiye zamanında da Suriye bataklığına sokulmak istenmiş. Ama Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başbakan olduğu dönemde buna izin vermemiş. Şimdi Obama'nın şu sözlerinden anlıyoruz bunu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan diyor, güçlü ordusuyla Suriye'ye müdahale etmeyi reddetti diyor. Bundan dolayı kırgınım ona diyor, kırgınım ona diyor. Şimdi fotoğraf çok net ortada değil mi? Yani Türkiye'ye yönelik tepkinin, Amerika kaynaklı ve bir takım küresel merkezlerden kaynaklı tepkinin asıl sebebini burada görebiliyoruz. Türkiye'yi bir taşeron devlet olarak kullanmak istiyorlar ve oradaki pisliği Türkiye'ye temizleyecek, Türkiye'yi yıpranacak ama Türkiye'yi de uluslararası bütün hukuk kurallarını idare etmiş olarak bunu yapacak ve Türkiye'yi de uluslararası arayı yapayalnız bırakacaklar aynı zamanda. Yani böyle bir tezgah var ve Türkiye bu tezgahı gelmemiş ve Obama bunu itiraf etmiş oldu. Belki bilerek, belki bilmeyerek itiraf etmiş oldu. Sonuçta Türkiye'de şu anda kilise düşen roketlerde aynı amacı yönelik olarak Türkiye'yi belli bir yere çekmeye yönelik. Şimdi Türkiye o bu satışlarıyla gereken cevabı DAEŞ teröristlerine veriyor zaten. Bunun cevabını verdiği için de Türkiye'nin sınırın öte yakasına geçmek gibi şu anda bir düşüncesi yok. Ama ileride ne olur tabii bu saldırılar artar ve hakikaten Türkiye'nin güvenliğini tehdit eder hale gelirse şayet yapılacak şey bellidir doğallar.
Bir diğer konu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik anayasa değişiklik önerisi, önergesi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi AK Parti diyor ki bu yasa teklifini ben getiriyorum. Yani sözdekileri olan bütün milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırsın. Herkes yargı karşısında hesap versin diyor. Bundan korkacak niye var diye AK Parti de bunu söylüyor. Sonuçta MHP'lilerin de oylarıyla birlikte bence bu teklif geçecek gibi görünüyor. Ankara'yı bombalayan bir canlı bombanın cenazesine giden milletvekilinin ve terörist cenazelerine katılan bir milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulunması Türkiye için, meclis için bir risktir artık. Çünkü siyasetin terörle arasında mesafe koyması gerekir. Şimdi HDP'li milletvekillerine bakıldığında görüyoruz ki siyasetle terör arasında bir mesafenin kalmadığını, bizatihi HDP'li milletvekillerinin işçi olduklarını görüyoruz. PYD ile, PKK ile, YPG ile. Yani bunu zaten söylüyorlar. Bir sistemimizi YPG'ye de PYD'ye de yapıyorlar zaten. Bu yüzden de bir teröristin cenazesine katılmaları. Ben düşünebiliyor musunuz? Ankara'da canlı bomba saldırısıyla öldürülen insanımız var. 36'ya çıktı bu sayı. Bütün dünyanın lanetlediği bir terör saldırısı. Ve bu terör saldırısını düzenleyen teröristin cenazesine gidiyorsunuz. İşte taziye evine gidiyorsunuz. İşte ailesiyle fotoğraf çektiriyorsunuz. Biz de orada diğer HDP'liler PKK'larla birlikte gösteri yapıyorsunuz. Adamın resimlerini taşıyarak o canlı bombanın. Dünyanın neresinde? Siz Avustralya'dasınız. Avustralya'da böyle bir şey yapılabilir mi? Avustralya'da meclis çatısı altındaki bir takım milletvekilleri gidip Avustralya'da canlı bomba ürünü olsa o teröristin cenazesine katılıp gösteri yapabilirler mi? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Olamaz. Tüm milletvekillerine yönelik. Hakkında fezleke olan, yani biliyorsunuz fezleke nedir? Tavsiye bir soruşturma bahsettir. Soruşturma Adalet Bakanlığı'na gider. Adalet Bakanlığı bu soruşturmayı kabul eder ve mecliste intikal ettirirse hakkında fezleke düzenlenir. O milletvekili hakkında, ama fezlekeler eğer mecliste görüşülmediği takdirde öyle durur. Milletvekilimizde
dokunulmazlık tarzı olduğu için işleme konmaz diyorsunuz. Yani herhangi bir suç duyurusu vardır ama işleme konmaz.
Milletvekili bitince işleme konmaya başlar.
Evet, dokunulmazlık şimdi, zırhı kalkınca diyorsunuz işleme konur.
Evet, ama dokunulmazlık zırhı devam ettiği sürece de böyle bir şey olmuyor. Şimdi dolayısıyla da işte bu fezlekeler işleme konacak. Dolayısıyla da Akkaya'nın, Karakaya'nın bayram gününde belli olacak diye bir laf vardır Türkiye'de, Anadolu'da. O ortaya çıkacak. Yani sonuç itibariyle AK Parti'nin de 40 tane milletvekili var hakkında fezleke düzenini. Yani AK Parti kendisini bundan azade tutmuş ve ayırmış değil zaten.
O halde tüm fezleke sahibi olan milletvekilleri hangi partiden olursa olsun yargılanma sürecine girecek bu olay. Eğer kabul edilirse, anayasa değişikliği yapılırsa.
Gayet tabii. Ve ceza alacaklar. Ceza aldıkları takdirde de hapse girecekler.
O zaman ara seçim mi yapılacak? Yeni milletvekilleri mi seçilecek? Neler olacak? Çünkü seçime de daha bir süre var.
Şimdi bütün bunların davaları aslında 2-3 yıl sürer zaten. Yani diğer seçimde var zaten çok az bir zaman kalır bütün bunlarda. Hapse giren milletvekillerin sayısı 4-5'i de bulmaz aslına bakarsanız. Onun için milletvekili seçimlerinin ilgilenmesine gerektirecek bir sayı ortaya çıkmaz.
Gelelim Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki çalkantılara. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bir demeci vardı geçtiğimiz günlerde. Mahkemenin olağanüstü kurultay toplansın yönündeki karara yönelik olağanüstü kurultay yoktur, yapılmayacaktır dedi Devlet Bahçeli. Ve muhalifleri eleştirirken paralel artıkları tabirini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki bu belirsizlik nereye doğru gidebilir? Yorumunuz nedir bu konuda?
Milliyetçi Hareket Partisi paralel örgüt tarafından hedef alınmış partilerden biri. Ancak MHP de 17-25 Aralık sürecinde bu örgütün ortaya koyduğu argümanları, bir takım kasetleri, belgeleri epeyce kullandı. İktidar partisi aleyhine, hükümet aleyhine. Ancak cemaatin, paralel örgütün MHP yönelik bir operasyonu vardı ve Bahçeli bunun farkındaydı ya da farkında olmamış gibi davrandı. Bunu bilemiyoruz. Ancak paralel örgüt MHP'ye o kadar çok sızdı ki Bahçeli bunun farkına varamadı. 17-25 Aralık süreci, 7 Haziran seçimleri, 1 Kasım seçimleri öncesinde Bahçeli'yi ve MHP'yi hatırladığımızda paralel örgütün adeta paralelindeydi. Ve onların argümanlarıyla, ağzıyla konuşuyordu. Şimdi MHP böyle bir noktadan baktı ki Bahçeli paralel örgüt artık kendi iktidarını hedef alıyor. Birdenbire paralel örgütün farkına vardı. Yani biraz geç oldu ama yine de farkına varması iyi oldu. Tabii ki Bahçeli paralel örgütün Fethullahçıların istediği gibi davranan bir lider değil Bahçeli. Devlet Bahçeli sürekli olarak Türkiye'de bir soğukkanlılığı ve devlet adı gibi devleti temsil ediyor. Ve ülkücüleri provokasyonlardan her zaman uzak tutmaya başarabilmiş lider. Ülkücüleri sokağa dökmek istiyorlar, Devlet Bahçeli bunu engelliyor. Cemaatçiler, paralelciler Türkiye'de devletin onlara yönelik operasyonları yönelik hayli güçsüzleştiler ve bir siyasal parti üzerinden siyasallaşmak da istiyorlar. İşte bunun için MHP'yi gözlerine kestirdiler. Ve bunun için de etkiledikleri bir Meral Akşener ve onların paraleline giden bir takım adayları muhalif aday olarak ortaya çıkardılar. Bunu öyle bir planlı yürütüyorlar ki yani Koray Aydın, Mümit Özdağ, Meral Akşener, Sinan Oğan hangisi olursa olsun, hangi seçilirse mutlaka ve mutlaka paralelin adayı kazanmış olacak onlar için. Ve Bahçeli'ye karşı bu operasyonu başlattılar. Ve imzaları da topladılar. Ancak bunun tabii paralel örgüt operasyonu olduğunu Bahçeli geçtiğimiz aylarda görmeye başladı. Zaten daha ilk önce sinyallerini vermeye başlamıştı geçen yıl Meral Akşener'le birlikte. Meral Akşener'i biliyorsunuz aday yapmadı. Biraz dinlensin demişti hatırlarsanız. Ve cemaatin okyanus statüsünün bir takım projeleri var demişti. 1 Kasım seçimleri öncesi. Onu hatırlayın.
Peki şimdi, cemaatin Milliyetçi Hareket Partisi'nden ne çıkarı olabilir? Milliyetçi Hareket Partisi şu anda 4. parti durumunda mecliste.
Demin söylediğim gibi. Cemaat Türkiye'de artık operasyonlar nedeniyle zayıflıyor ve bir siyasal parti üzerinden siyasallaşmak istiyor. Ve bu yüzden MHP'yi kendisine hedef seçti ve MHP'yi ile geçirip bir siyasal hareketin ortasına girmek ve Türkiye'de iktidar partisini güçsüz bırakmak istiyor. Çünkü MHP Türkiye'yi ilgilendiren konularda devlet partisini, Türkiye'yi devleti ilgilendiren konularda iktidarla, devletle birlikte yan yana davranabilen ve bunun sorumluluğunu gösteren bir parti. İşte bu işlerine gelmiyor. Devlet Bahçeli'yi eşarte etmek istiyorlar. İşte bu olağanüstü kongre meselesi bu. Şimdi olağanüstü kongreyle ne olacak söyleyeyim ben size. Bu 12. Sulh Hakimi, Sulh Mahkemesi Hakimi ne karar verdi? Kayyum kararı verdi. Şimdi kayyum bir siyasal parti için verilmez. İşte Bahçeli onun için konuşmasında çok kızdı ve çok sinirlendi. Şimdi böyle bir kavga var. Yargıtay'a götürdü tabii Bahçeli. Şunu söyleyeyim yani bu bir çözük kongresi. Yani seçimli kongre değil. Bu bir çözük kongresi. Çünkü MHP'nin çözüğünde şöyle bir şey yazıyor. Eğer delegeler yeter sayıda imza toplarlar ve olağanüstü kongreye gidilmesini isterlerse bu olağanüstü kongre çocuk değişikliğine ilişkin bir kongre olabilir. Çocuk değişikliği ancak olağanüstü seçimli kongreye izin verebilir diyor. Çünkü olağanüstü kongre MHP çözüğüne göre seçimli yapılamıyor. Eğer Yargıtay da olağanüstü kongreye gidilmesini kabul ederse şayet bu çocuk kongresi olacak. Çocuk değişikliği sağlanabilirse şayet o zaman seçimli olağanüstü kongreye gidilecek. Yani bütün bunlar uzun bir süreci içeriyor. Ortadaki tablo bu. Yasal süreç bunu gösteriyor. Yasal süreç gereği bu.
Peki bu muhaliflerin ortaya çıkışının en büyük nedeni aylar önce Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki kan kaybı, erime, milletvekili sayısı 80'lerden 40'lara düştü. Çok büyük oranda oy kaybı yaşandı ve %10 barajını kıl payıyla geçti. Hatta 4. parti durumuna düştü şeklinde bir gerekçeyle ortaya çıktı bu yeni başkan adayları. Bu neden doğru olamaz mı sizce?
Görünürdeki neden bu tabii ki. Ancak görünürdeki nedenin arkasındaki sebep bu adayların tamamının paralel örgüt tarafından yönlendirildi. Gerçek bu. Tabii ki kan kaybetti MHP. Kan kaybetmesinin sebebi de zaten cemaatin paraleline gitmesinden kaynaklıydı. Yani Nidazlan seçimlerinden sonra 1 Kasım seçimlerine doğru MHP paralel örgüt gibi muhalefet yaptı. Yani AK Parti ile koalisyon kursaydı ki MHP tabanı bunu istiyordu. Bugün bu seviyede olur muydu MHP? Olmazdı. Bu kadar oy kaybeder miydi? Kaybetmezdi. Çünkü Türkiye'de insanlar, MHP'liler, MHP tabanı da böyleydi. Bir tehlikeyi gördüler. O tehlike neydi? Devletin elden gideceği tehlikesiydi. Yani bu yüzden AK Parti'de kenetlendiler. %50 oy almasının sebebi bu AK Parti'nin. Yani MHP'nin tabanından AK Parti'ye oy kaydı. Ve bu yüzden yani Bahçeli'nin politikalarını, yani AK Parti ile koalisyon yapmama politikalarını ve devleti güçsüz bırakma politikalarını protesto etmek amacıyla MHP'den oy gitti. İşte zaten Bahçeli de bunu gördü. Yani 1 Kasım seçimleri öncesinde cemaatin kuyruğuna, paralelinin kuyruğuna takılmasaydı bu oyu kaybetmezdi zaten MHP. Şimdi bunu gördü. Sebep de bu zaten. Sebep cemaatin kuyruğuna takılması. Bu adaylar da zaten cemaatin adaylığı. Cemaat önce düşürdü. MHP'yi şimdi ele geçirmeye çalışıyor. Zaten izlenen taktik de bu. Görüldüğü üzere.